Ayrım 37, sayfa 294. Opus Dei, Tanrı'nın İşleri. Opus Dei yani Tanrı'nın İşleri adlı örgüt, kilisenin misyonunu kolaylaştırmaya çalışan gizli örgütlerden sadece biriydi. Amacı dünyanın her yerinde Vatikan'a yardımcı bir kadro oluşturmaktı. Örgütün halen dünyaya yayılmış 428 üniversitesi ve bir o kadar hastanesi vardı. Vatikan'ın siyasetle ve iş dünyasıyla olan derin bağları, birçok araştırmaya, romana ve filme kaynak oluşturdu. Amerikan devletinin resmi görüşlerini dünya sinemalarına taşıyan Hollywood iş dünyası, Vatikan ve mafya ilişkilerini The Godfather filminde en açık şekilde ortaya koymuştu. Nicola Tramfaglia İtalya'da 1970 ve 80'lerde kopan skandalları araştırmış ve bu konuda Mafya ve İşleri adlı bir kitap yazmıştı. Cinayetlerle biten ünlü Ambrosiano Bankası skandalını şöyle anlatıyordu. Ambrosiano Bankası Katolik bir bankaydı ve Vatikan'la ilişkiliydi. Vatikan Bankası'nın başında Polonyalı piskopos Paul Marcinkus varken bazı olaylar başladı. Piskopos, mafya ile ilişkileri olan ve Vatikan'la bağlantılı banker Sindona ile bazı işlere girdi. Ambrosiano Bankası'nın yönetim kurulu başkanı olan Calvi'nin banker Sindino ile beraber birçok partiye finansman sağladığı ortaya çıktı. Ve bir gün Calvi Londra'da bir köprünün üzerinde asılı bulundu. Kardinal Sergio Sebastian Tramfaglia'nın yazdıklarını da bu konudaki birçok araştırma ve belgeleri şiddetle reddediyordu. Sendika, mafya, kilise işbirliği. Yalan, hepsi yalan. Sandalyesinde hop oturup hop kalkıyordu. Yüzü kıpkırmızıydı. Bağırıyordu. Size söylüyorum, İtalyan gazetelerinden bahsediyorum. İtalyan gazetelerinde Vatikan hakkında okuduğunuz haberlerin %10'u gerçektir. %90'ı yalandır. Yalandır. Yalandır ve bunun altını çiziyorum. Tepkisi şaşırtıcı ve anlaşılmazdı. Peki efendim, ama Calvi'nin cesedi Londra'da bulundu, öyle değil mi? Diye sordum. Bağırmaya devam etti. Bulunmuştur, bu bir gerçektir ama Adalet Bakanlığı'nın bu konudaki açıklaması beklenmeden İtalyan basını atıp tutmuştur. 1983'te Başkan Ronald Reagan, Reagan projesi olarak da bilinen ünlü demokrasi projesini Amerikan Kongresi'nden geçirdi. Bu projeyle Sovyetleri çökertme işlemine start verilecek. Turuncu operasyonların belki de ilki Doğu Avrupa'da Hristiyanların en koyu olduğu Polonya'da yapıldı. Önce sendikalara el atılacak ve büyük mali destek sağlanacaktı. İşçiler sokaklara dökülecek, aylar süren eylemlere girişilecekti. Paradan yana dertleri yoktu. Destek Amerika'dan ve İtalya'daki Banco Ambrosiano'dan geliyordu. Londra'da cesedi bulunan Roberto Calvi ve bazı diğer şahıslar bankanın Polonya'daki etkinlikleri su yüzüne çıkınca öldürülmüşlerdi. Santiago de la Chiarva, Polonya operasyonunu şöyle açıklıyordu. Polonya halkı inançları güçlü bir halktı. Başarılarını paraya değil inançlarına borçluydular. Temiz Hristiyan gelenekleriyle bağımsızlık için yanıp tutuşuyorlardı. Bakın, Katolik olup da demokrat olmamak mümkün değildir. Polonyalılar Katolik inançları sayesinde Rusya'dan kurtulmak için bir mücadele verdiler. Papa onların en büyük destekçisiydi. Bunun için Sovyetler 2. Jean-Paul'ü öldürmeye çalıştı. O en büyük tehditti. Polonya'ya mali desteği Amerika verdi. Parayı Reagan hükümeti verdi. Yani şu meşhur demokrasi projesi çerçevesinde mi? Evet. Demokrasi darbesi. Papa 2. Jean-Paul Polonyalıydı. Papa olmasındaki kilit kişi Amerikan derin devletinin önemli isimlerinden ve kendisi gibi Polonyalı olan Brzezinski'ydi. Bir önceki papa papalık koltuğuna sadece 33 gün oturabilmişti. Papa'nın zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmişti. Yerine 2. Jean-Paul geldi ve Reagan'ın ünlü demokrasi projesinde yerini aldı. Görev, Soğuk Savaş'ın gereklerini yerine getirmekti. Din Doğu blokunu çökertmekte kullanılacaktı. Polonya en kolay hedefti. Koyu Katolikti ve bağlantıları kuvvetliydi. Dayanışma sendikasına büyük mali destek sağlandı. İşçiler devlete karşı ayaklandırıldı ve Polonya Batı dünyası saflarına geçti. Çok geçmeden müdahalenin perde arkası ortaya çıkacaktı. Vatikan yetkilileri, mali danışmanlar, bankerler, Kissinger, Rockefeller ve Rothschild gibi küresel para ve siyaset devlerinin isimleri bile havada uçuşacaktı. Din, iş dünyası, mafya ve mason localarıyla iç içeydi. Tramfaglia anlatıyordu. Mafya ile Katolik finansman yani Vatikan arasındaki bağlantı çok açıktır. Amerika bağlantısı da çok açıktır. Banker Sindona Amerika'da da yatırımlar yapıyordu. Yani bu dünyada Her şey birbiriyle bağlantılıdır. O yıllarda bu çok açık görülmüştür. Bir avukat mahkeme tarafından Ambrosiano Bankası'nın hesaplarını incelemekle görevlendirilmiş ve Amerika'dan Sindona'nın daveti üzerine İtalya'ya gelen bir kiralık katil tarafından öldürülmüştür. Daha sonra Sindona tutuklanmış ve hapishanede kahveyle zehirlenerek öldürülmüştür. Sonuç olarak her şey çok açıktır ve delillere dayanmaktadır. Din siyasetten tarih boyunca kopmamıştır. Kiliseler yaklaşıyor. Haçlılar toprak elde etmek uğruna yüzyıllar boyunca kanlı seferler yapmışlardı. İmparatorlar devrilmiş, siyasi manevralar, Katolik, Protestan, Ortodoks mezheplerini birbirine katmıştı. Ama son yıllarda mezhepler Hristiyan dünyası çıkarları doğrultusunda birleşme sinyalleri veriyor. Düşman kardeşler arasında bir yaklaşma görülüyor. İngiliz The Times gazetesi İngiliz Kilisesi ile Katoliklerin 450 yıllık görüş ayrılığını sona erdirdiğini açıklıyor. 8. Henry'nin Katolik Kilisesine baş kaldırmasından bu yana İncillerini bile ayıran iki kilisenin önde gelenleri bir araya geliyor. Avrupa Birliği içinde yeni bir din kavuşması yaşanıyor. Avrupa dolu dizgin İslam'a karşı harekete geçmişken içinde mezhepsel ayrım barındırmak istemiyor. Öte yandan Ortodoks Kilisesi'nin İstanbul kanadı da 1054'te ayırdığı Katolik Kilisesi'yle hiç olmadığı kadar yakın. Fener Rum Patrikhanesi'nin Vatikan'la sıcak ilişkileri bir hedefi işaret ediyor. Rus Ortodoks Kilisesi Batı siyasetinin hedefine oturuyor. Fener Patriği ve Vatikan Rus Kilisesi'ne karşı aynı saflara geçiyor. Bazı uzmanlar Papa 16. Benedikt'in İstanbul ziyaretinin arkasında Ortodoks Katolik yakınlaşması olduğunu belirtiyor. Ekümenlik hareket Hristiyanların kendi içlerinde bütünleşmelerini emrediyor. Fener Patrikhanesi, Hristiyan Batı aleminin birleşmesinde önemli rol oynuyor. Viterbo'dan dönerken Luigi Caccioli'nin sözleri kafamda evirip çeviriyorum. Bir din savaşı olacak ve kilisenin İslam karşıtlığı daha da çoğalacak. Unutmayın, kilise İslam'a karşı yürüttüğü harekatı Türkiye'den başlatıyor. Caccioli bana 2. Vatikan Konsülü'nün kararlarını hatırlatmıştı. Vatikan yeni stratejisini 1965'te tamamlamıştı. Hristiyan mezhepler arasındaki anlaşmazlıklara bir son verilecek, diyalog hızlandırılacak, ayrıca Hristiyanlık dışı dinlerle de özel bir diyalog başlatılacak. Kardinal Sergio Sebastian, Ortodoksların ve Katoliklerin yakınlaşmasını savaş riskleri açısından değerlendiriyordu. Birlik savaş risklerini en aza indirir. Dinler arası diyaloğa büyük önem veriyoruz ama Hristiyanlar arası diyalog da onun kadar önemli. Katolikler Ortodokslarla yeniden bir araya geliyor. Bu birlikte hareket etmeyi getirecektir. Vatikan dinler arası diyalog diyor. Kiliselerden tek bir ses yükseliyordu. Dinler arası ve mezhepler arası diyalog. Bu üçüncü bin yılın kilise sloganıydı. Luigi bu slogan bir yalanı kapatıyor diyordu. Luigi dinler arası diyalog deyince aklınıza ne geliyor? İkiyüzlülük diyor. Böyle bir şey olmaz. Burada İslam hedefleniyor. Çünkü İslam açık bir dindir. Barışçıldır. Kabul edendir. Kilise Müslümanlarla asla diyalog kurmayacaktır. Diyalog laftadır. Kilise kapalı bir örgüttür. Açık değildir. Oysa İslam dini tüm dinlerle doğal olarak diyalog halindedir. Bu onun doğasında vardır. Vatikan'ın dinler arası diyalog uzmanı Kardinal Paul Popart şöyle diyordu. Büyük bir hareket içindeyiz. Vatikan'da dinler arası diyalog ve kültürler arası diyalog departmanları ayrıydı. Şimdi Papa'nın isteğiyle birleştirildi. Ben Türkiye'ye Papa ile birlikte gelen heyette yer aldım. Bu ziyaretin amacı diyalogtu. Bakın şimdi de Kahire'ye gidiyorum. El Eser Üniversitesi'ne. Kültürler ve dinler arası diyalog için gidiyorum. Bunlar çok önemli gelişmeler. Kardinal Paul Popart da peki ya Rus Ortodokslarıyla diyaloğunuz nasıl diye soruyorum. Bu soruda geçiştiriliyor. Hepsi benim kardeşimdir. Yorum yapmak istemiyorum. Tabii ki kardeşler arasında sorun olur ama hepsi benim kardeşimdir. Bir yandan diyalog deniliyor, bir yandan da çok büyük çatışmalar var. Bu konuda ne diyorsunuz diye üsteliyorum. Bence tamamen politik ve ekonomik bir savaş var. Bu çok tehlikeli. Endişelenmemiz gereken de bu. Politik ve ekonomik çatışmalar din savaşıymış gibi gösteriliyor. Biz kilise olarak savaşmaya karşıyız. Biz barış için varız. O bir diplomattı. Savaş ve Barış. Vatikan içindeki özel lojmanın devasa kütüphanesinden çıkardığı kitaplarını bir bir gösteriyordu. Ben barış sözünde kalmıştım. Cihat konusunda bu kadar hassas olan kilisenin neden Afganistan, Irak ve Afrika konusunda böyle suskun kaldığını düşünüyordu. Amerika'nın saldırgan tutumunu neden açıkça kınamadıklarını sordu. Zombiport'tan Santiago Amerika farklı diye cevap verdi. Avrupa gelenekleri daha çok diyalog üstüne kurulmuştur. Ama Amerika farklı bir bakışa sahip. Sorunları çözmek istiyor ama sabrı yok. Her şeyi hemen değiştirmek istiyor. Bu cahillik ve tarih bilincinden yoksun olmanın karışımı bir durum. Biz Avrupalıların tarihinde birçok iç savaş var. Acaba bu saldırganlığı mazur göstermeye yeter miydi? Santiago de la Chiarva Avrupa'nın durduğu yeri özetliyordu. Bakın Avrupa'daki iki farklı görüş var. Ekonomik ve kültürel görüş. Ekonomik görüşe göre Avrupa Birliği sadece ortak ekonomik çıkarlar içindir. Geriye kalan konular ayrıntıdır. Kültürel görüşü benimseyenler ise en önemli şeyin kültür olduğunu söylerler. Kültürün temel kaynağı da dindir. Bugün Avrupa'daki yaygın görüş ekonomik bakış açısıdır. Yani Avrupa sadece ortak pazardır. Bizim toplu halde birleşmemizin nedeni ortak kültürümüz değil de ekonomik çıkarlarımızdır. Vatikan bu görüşe karşıdır. Kültürel görüşü savunur. Bu nedenle Vatikan Avrupa'ya Avrupa olarak bakar. Avrupa Birliği olarak değil. Ve Avrupa bir an evvel köklerine dönmelidir. Yani Hristiyanlığa diyorum. Kesinlikle diyorum.